Ayrım 8.
Bu geçişme estetik sorunların en önemlisini çıkarır karşımıza. Üstelik düşüncenin amaç birliğine inanan bir kimse için yöntemlere ve nesnelere göre yapılan bu ayrımdan daha boş bir şey yoktur. İnsanın anlamak ve sevmek için seçtiği dallar arasında sınırlar yoktur. İç içe girer, aynı bunalımda birbirlerine karışırlar. Başlangıçta bunu söylemek zorunludur. Uyumsuz bir yapıtın olanaklı olabilmesi için düşüncenin en açık biçimi altında ona karışmış olması gerekir. Ama aynı zamanda da orada hiç belirmemesi, belirince de düzenleyici us olarak belirmesi gerekir. Bu aykırılık uyumsuza göre açıklanır. Sanat yapıtı usun somut üzerinde uslamlamaya girişmekten vazgeçmesinden doğar. Tenselin utkusunu belirtir. Uyanık düşüncedir onu kışkırtan ama bu edimde kendiliğinden vazgeçer. Betimlenen şeye geçerli olmadığını bildiği, daha derin bir anlam eklemek gibi bir eğilime boyun eğmeyecektir. Sanat yapıtı usun bir dramını kişileştirir ama bunun kanıtını ancak dolaylı olarak sunar. Uyumsuz yapıt bu sınırların bilincine varmış bir sanatçı ve somutun kendi kendinden fazla hiçbir anlam taşımayacağı bir sanat ister. Bir yaşamın amacı anlamı ve avuntusu olabilir. Yaratmak ya da yaratmamak hiçbir şeyi değiştirmez bu. Uyumsuz yaratıcı yapıtına bağlanmaz. Ondan vazgeçebilir, bazı vazgeçtiği de olur. Bir Habeşistan yeter. Bunu aynı zamanda bir estetik kuralı olarak da görebiliriz. Gerçek sanat yapıtı her zaman insansal ölçüdedir. Her şeyden önce daha az söyleyendir. Bir sanatçının toplu deneyimiyle onu yansıtan yapıt arasında Wilhelm Meister ile Goethe'nin olgunluğu arasında belirli bir ilişki vardır. Yapıt bir açıklama yazısının süslü kağıdına bütün deneyimi geçirdiğini ileri sürdü mü bu ilişki kötüdür. Yapıt yalnızca deneyimden yontulmuş bir parça, iç parıltının sınırlanmadan özetlendiği bir elmas yüzeyi olduğu zaman iyidir bu ilişki. Birinci durumda fazlalık vardır, ölümsüzlük savı vardır. İkincisinde zenginliği sezilen tüm bir deneyimin söylenmeden anlatılışı dolayısıyla yapıt verimlilik kazanır. Uyumsuz sanatçı için sorun yapabilmeyi aşan bir yaşayabilme kazanmaktır. Sözün kısası burada yaşamanın düşünmek olduğu kadar da duymak olduğu anlaşıldığına göre bu iklimde büyük sanatçı bir büyük yaşayıcıdır. Yapıt bir düşünce dramını cisimlendirir. Uyumsuz yapıt düşüncenin üstün etkilerinden vazgeçişine, artık yalnız görünüşleri işleyen ve ussal dayanağı olmayan imgelerle örten us olmaya boyun eğişini gösterir. Dünya açık olsaydı sanat olmazdı. Gözler kamaştıran alçak gönüllülüğü içinde yalnız betimlemenin egemen olduğu biçim ya da renk sanatlarından söz etmiyorum burada. Dipnot. Resimlerin en ussalının gerçeği temel ögelerine indirgemeye çalışanın sonunda gözlerin sevincinden başka bir şey olmaması ilginçtir. Yalnız rengini alıkoymuştur dünyanın. Anlatım düşüncenin bittiği yerde başlar. Tapınakları ve müzeleri dolduran o boş gözlü delikanlıların felsefeleri devinimlere konulmuştur. Uyumsuz bir insan için bütün kitaplıklardan daha öğreticidir. Başka bir bakımdan müzik için de böyledir. Öğreticilikten yoksun bir sanat varsa o da müziktir. Matematiğe o denli yakındır ki nedensizliğini ondan almadığını ileri sürmek zordur. Tinsel varlığın belirli ve ölçülü yasalara göre kendi kendisiyle oynadığı bu oyun sesli bir uzamda geçer. Bu uzam bizim uzamımızdır ama onun ötesinde titreşimler insan dışı bir evrende birbirini bulur. Bundan daha arı duyu yoktur. Bu örnekler fazlasıyla basit. Uyumsuz insan bu düzenleri ve bu biçimleri kendi malı sayar. Ama burada açıklama eğiliminin en büyük eğilim olarak kaldığı, düşün kendi kendini sunduğu, sonucun neredeyse kesin, kaçınılmaz olduğu bir yapıttan söz etmek isterdim. Roman yaratımını söylemek istiyorum. Uyumsuz romanda tutunabilir mi, tutunamaz mı? Bunu araştıracağım. Düşünmek bir dünya yaratmak istemektir her şeyden önce ya da kendi dünyasını sınırlandırmaktır, bu da aynı kapıya çıkar. Özlemine göre bir uzlaşma alanı ussal dayanaklarla sarılı ya da dayadılmaz koşuyu çözümlemeyi sağlayacak örneksemelerle aydınlanmış bir evren bulmak üzere insanı deneyiminden ayıran temel uymazlıktan yola çıkmaktır. Filozof Kant bile olsa yaratıcıdır. Kişileri, simgeleri ve gizli eylemi vardır, sonuçları vardır. Buna karşılık görünüşler ne olursa olsun, romanın şiiri ve denemeyi geride bırakması sanatın daha geniş bir biçimde düşünselleştirilmesinin göstergesidir. Yanlış anlaşılmasın, her şeyden önce en büyükleri söz konusu. Bir türün verimliliği ve büyüklüğü çoğu zaman o tür içinde yazılmış süprüntülerle ölçülür. Kötü romanların sayısı en iyilerin büyüklüğünü unutturmamalı. En iyiler evlerini kendileriyle birlikte taşır. Romanın kendi mantığı, kendi uslamlamaları, kendi sezgisi, kendi konutları vardır. Aydınlık istemleri de vardır. Dipnot. Bir düşünelim. En kötü romanların varlığını açıklar bu. Hemen herkes düşünülebilecek yetenekte görür kendini. Belirli bir ölçüde de iyi ya da kötü gerçekten düşünür. Buna karşılık kendini ozan ya da tümce uydurucu olarak düşünebilenler çok azdır. Ama düşüncenin değişe üstün geldiği andan sonra kalabalık romana sarıldı. Söylendiği kadar büyük bir kötülük yok bunda. En iyiler kendi yapıtları karşısında daha güç beğenir davranırlar. Başaramayanlara gelince yarına kalmayı hak etmemişler demektir. Yukarıda sözünü ettiğim beylik karşıtlık bu özel durumda da daha az geçerlidir. Felsefeyi yaratıcısından ayırmanın kolay olduğu çağlarda geçerliydi. Bugün düşünce evrensele varmak savında değil artık. En iyi tarihi de pişmanlıklarının tarihi olurdu. Bugün biliyoruz ki öğreti geçerli olduğu zaman kurucusundan ayrılmaz. Bir yanıyla etik bile uzun ve güçlü bir iç dökmeden başka bir şey değildir. Dipnot. Etik, Hollandalı filozof Spinoza'nın ünlü yapıtı, çevirenin notu. Soyut düşünce en sonunda tenden desteğine kavuşur. Aynı biçimde bedenin ve tutkuların romansal oyunları da bir dünya görüşünün istemlerine biraz fazla uymakta. Öyküler anlatmıyor artık yazar, evrenini yaratıyor. Büyük romancılar filozof romancılardır. Yani savlı yazarların karşıtıdırlar. Balzac, Sade, Melville, Stendhal, Dostoyevski, Proust, Malraux, Kafka bunlardan birkaçıdır. Ama uslamlamalarla değil de daha çok imgelerle yazmayı seçmiş olmaları hepsinde bulunan bir düşünceyi ortaya çıkarır. Her türlü açıklama ilkesinin yararsızlığına duyulur bir görünüşün öğretici bildirisine inanmışlardır. Yapıtı hem bir son hem de bir başlangıç olarak görürler. Çoğu zaman söylenmemiş bir felsefenin sonucu örneklendirilmesi ve taçlanmasıdır yapıt. Ama ancak bu felsefenin söylenmeden belirtilmiş yanlarıyla tamdır. Kısacası eski bir konunun şu değişik biçimini azıcık bir düşüncenin yaşamdan uzaklaştırdığı ama çoğunun oraya getirdiği yönelimi haklı çıkarır. Gerçeği yüceltmeye gücü yetmeyen düşünce onu yansıtmakta karar kılar. Söz konusu edilen roman aynı zamanda hem görel hem tükenmez olan aşk bilgisine çok benzeyen bilginin aracıdır. Romansal yaratımda aşkın ilk hayranlığı ve verimli oluşumu vardır. Hiç değilse başlangıçta benimsediğim etkileyici yanları bunlar. Ama sonradan intiharlarını gözlemleyebildiğim şu alçalmış düşünce prenslerinde de görüyorum bunları. Beni ilgilendiren şey onları yanılsamanın ortak yoluna yönelten gücü tanıyıp betimlemek. Öyleyse burada da aynı yöntemi kullanacağım. Onu daha önce kullanmış olmak uslamlamamı kısaltmamı, onu fazla gecikmeden kesin bir örnek üzerinde özetlememi sağlayacak. Dayanağı olmadan yaşamayı da kabullenince dayanağı olmadan çalışmaya ve yaratmaya da razı olunabilir mi? Bu özgürlüklere hangi yol götürür insanı bunu bilmek istiyorum. Evrenimi düşsel görüntülerden kurtarmak, onu yalnız varlığını yatsıyamadığım tenin gerçekleriyle doldurmak istiyorum. Uyumsuz yapıtlar yaratabilir, bir başka tutum seçmektense yaratıcı tutumu seçebilirim. Ama bir uyumsuz tutum olduğu gibi kalmak için nedensizliğinin bilincini sürdürmelidir. Yapıt için de böyle. Burada uyumsuzun buyruklarına saygı gösterilmiyorsa, uyumsuz kopmayı ve baş kaldırmayı örneklendirmiyorsa, yanılsamalar uğrunda kurban vermeden umudu uyandırıyorsa artık nedensiz değil demektir. Artık ondan kopamam, yaşamım onda bir anlam bulabilir, bu önemsiz bir şey. Uyumsuz bir insan ömrünün görkemliliğini ve yararsızlığını tüketen şu kopma ve tutku işlemi değildir artık. Açıklama eğiliminin en güçlü eğilim olduğu yaratımda bu eğilim aşılabilir mi o zaman? Gerçek dünya bilincinin en güçlü olduğu düşsel dünyada sonucu bağlama isteği uğrunda kurban vermeden uyumsuza bağlı kalabilir miyim? Son bir çabayla göz önüne alınacak bir sürü sorun. Ne anlama geldikleri önceden anlaşıldı. Son bir yanılsama uğruna ilk ve zor öğretisinden el çekmekten korkan bir bilincin son kaygıları bunlar. Uyumsuzun bilincine ermiş insanın benimseyebileceği tutumlardan biri olarak görülen yaratım için geçerli olan şey, önüne serilen tüm yaşama biçimleri için de geçerli. Fatih ya da oyuncu, yaratıcı ya da Don Juan, yaşama çabalarının bu çabanın anlamsız niteliğinin bilincine varılmadan işlenmeyeceğini unutabilirler. Çok çabuk alışır insan. Kişi mutlu yaşamak için para kazanmak ister. Sonra bir yaşamın tüm çabası ve en iyi yanı da bu paranın kazanılmasına toplanır. Mutluluk unutulmuş araç da amaç sayılmıştır. Aynı biçimde Fatih'in bütün çabası da önceleri daha büyük bir yaşama doğru, bir yoldan başka bir şey olmayan hırsa doğru akacaktır. Don Juan da yazgısına boyun eğecek, büyüklüğü ancak başkaldırıyla geçerli olan bu yaşamla yetinecektir. Biri için bilinç, öteki için başkaldırı, her iki durumda da uyumsuz yitirilmiştir. İnsan yüreğinde öyle yılmaz umutlar vardır ki, en yoksun insanlar bile bazı sonunda yanılsamaya boyun eğerler. Esenlik gereksiniminin zorla benimsettirdiği bu doğrulama, varlıkçı razı oluşun kan kardeşidir. Böylece ışıktan tanrılar ve çamurdan putlar vardır. Ama bizim bulmak istediğimiz insan yüzlerine götüren orta yoldur. Buraya kadar uyumsuz gereksinim üzerinde en iyi bilgiyi onun başarısızlıkları verdi bize. Aynı biçimde aydınlanmak için roman yaratımının da tıpkı kimi felsefelerdeki bulanıklığı sunabileceğini görmek yetecektir. Öyleyse düşüncemi açıklamak için uyumsuzluk bilincini belirten ne varsa hepsini bir araya getiren yola çıkışı aydınlık, iklimi açık olan bir yapıt seçebilirim. Sonuçları bize bilgi verecektir. Burada uyumsuza saygı gösterilmemişse yanılsamanın hangi dolambaçlı yoldan içeri girdiğini bileceğiz. O zaman kesin bir örnek, bir izlek, yaratıcının bir sadıklığı yetecektir. Bundan önce daha geniş bir biçimde yapılan bir çözümlemeye eş bir çözümleme söz konusudur. Dostoyevski'nin Gözde Bir izleyini inceleyeceğim. Aynı biçimde başka yapıtları da inceleyebilirdim. Dipnot. Örneğin Malraux'un yapıtını. Ama orada aynı zamanda toplum sorununu da ele almak gerekirdi. Bu da uyumsuz düşüncenin kaçınamayacağı bir şey. Ona birçok hem de çok farklı çözümler sunmakla birlikte, bununla birlikte konuyu sınırlandırmak gerek. Ama bu yapıtla söz konusu edilen varlıkçı düşüncelerde olduğu gibi sorun doğrudan doğruya büyüklük ve coşkunluk yönünden ele alınmıştır. Bu koşukluk işimi kolaylaştırıyor. Kirov. Dostoyevski'nin tüm kahramanları yaşamın anlamını inceleyip kavramaya çalışır. Yenilikleri buradadır, gülünç olmaktan korkmazlar. Yeni duyarlılığı klasik duyarlılıktan ayıran şey, birikinin ahlaksal, ötekinin ise metafizik sorunlarla beslenmesidir. Dostoyevski'nin romanlarında sorun öyle bir şiddetle ortaya atılmıştır ki, ancak aşırı çözümler getirebilir. Varoluş yalandır ya da durasızdır. Dostoyevski bu incelemeyle yetinseydi filozof olurdu. Ama düşüncenin bu oyunlarının bir insan yaşamında doğurabileceği sonuçları inceler, sanatçılığı da buradadır. Bu sonuçlar arasında sonuncusu. Bir yazarın günlüğünde kendisini mantıksal intihar diye adlandırdığı şey çeker onu. Gerçekten de Aralık 1876 tarihli bölümünde mantıksal intihar uslamlamasını tasarlar. Ölümsüzlüğe inanmayan bir kimse için insan yaşamının tümden uyumsuz olduğuna inanmış olduğundan umutsuz kişi şu sonuçlara varır. Mutluluk konusundaki sorularıma yanıt olarak bilincimin aracılığıyla ancak büyük bütünde uyum içinde mutlu olabileceğim, anlayamadığım, hiçbir zaman da anlayacak duruma gelemeyeceğim bildirildiğine göre bu açık. Sonra bu durumda aynı zamanda hem davacı hem sorumlu hem sanık hem yargıç rolünü yüklendiğime göre doğanın bu güldürüsünü tümden saçma bulduğuma göre kendim de bu oyunu oynamaya boyun eğmeyi alçaltıcı saydığıma göre... Tartışma götürmez davacı ve sorumlu yargıç ve sanık niteliğimle beni böylesine düşüncesiz bir umursamazlıkla acı çekmek üzere dünyaya getiren bu doğayı suçluyorum. Kendimle birlikte yok olmaya mahkum ediyorum. Bu tutumda biraz mizah da var. Bu insan kendini öldürür çünkü metafizik düzlemde incinmiştir. Belirli bir anlamda öcünü alır. Bu onun tutsak edilemeyeceğini tanıtlama biçimidir. Bu arada aynı konunun en hayranlık verici genişlikle Kirilov'da cinlerin gene mantıksal intihar yanlısı kahramanında kişileştiği bilinir. Mühendis Kirilov bir yerde canına kıymak istediğini, çünkü düşüncesinin bu olduğunu bildirir. Sözcüğü gerçek anlamında anlamak gerektiği iyice anlaşılıyor. O bir görüş, bir düşünce için hazırlanır ölüme. Üstün intihar denir buna. Kirilov'un maskesinin ağır ağır aydınlandığı sahneler boyunca kendisine yön veren ölüm düşüncesi gösterilir bize. Gerçekten de mühendis günlüğün uslamlamalarını baştan ele alır. Tanrı'nın gerekli olduğunu, var olması gerektiğini sezer. Ama var olmadığını ve var olamayacağını bilir. Bunun kendimizi öldürmemiz için yeterli bir neden olduğunu nasıl anlamıyorsun diye haykırır. Bu tutum onda uyumsuz sonuçların bazılarına da yol açar. İntiharının küçümsediği bu dava yararına kullanılmasını ilgisizlikle kabul eder. Bu gece bunun benim için hiçbir şeyi değiştirmediği kararına vardım. En sonunda edimini başkaldırı ve özgürlükle karışık bir duygu içinde hazırlar. Boyun eğmezliğimi, yeni ve korkunç özgürlüğümü kesinlemek için öldüreceğim kendimi. Öç değil, baş kaldırma söz konusudur artık. Öyleyse Kirilov uyumsuz bir kişidir. Ama kendisini öldürmesi gibi temel bir sınırlamayla. Bu çelişkiyi kendisi açıklar. Hem de öyle açıklar ki, aynı zamanda uyumsuz gizi de tüm durulığıyla ortaya çıkarır. Gerçekten de olağanüstü bir hırs ekler ölümcül mantığına. Tanrı olmak için kendini öldürmek ister. Uslamlama klasik bir açıklıktadır. Tanrı yoksa Kirilov Tanrı'dır. Tanrı yoksa Kirilov kendini öldürmelidir. Öyleyse Kirilov Tanrı olmak için kendini öldürmelidir. Bu mantık uyumsuzdur ama gereken de budur. Bu arada ilginç olan yeryüzüne indirilmiş bu tanrılığa bir anlam vermektir. Şu öncülü aydınlatmak demektir bu. Tanrı yoksa ben Tanrıyım ama bu da oldukça karanlık kalır. İlkin bu çılgın savı ortaya atan adamın pekala bu dünyadan olduğunu belirtmek gerekir. Sağlığını sürdürmek için her sabah jimnastiğini yapar. Karısına kavuşan Şatov'un sevinciyle duygulanır. Ölümünden sonra bulunacak bir kağıtta onlara dilini çıkaran bir yüz resmi çizmek ister. Çocuksu, öfkeli, tutkulu, yöntemli, duyarlıdır. Üstün insanın yalnızca mantığı ve değişmez düşüncesi vardır onda. İnsanınsa bütün sicili ama sakin sakin tanrılığından söz eden de budur. Deli değildir ya da o zaman Dostoyevski delidir. Öyleyse onu çırpındıran şey bir kendini beğenmişin yanılsaması olamaz. Ve bu kez sözcükleri gerçek anlamlarında anlamak gülünç olabilir. Kirilov da daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Stavrogin'in bir sorusu üzerine bir tanrı insandan söz etmediğini açıkça belirtir. Bunun İsa'dan ayrılmak kaygısından geldiği düşünülebilirdi. Ama gerçekten onu da kendine bağlamak söz konusudur. Gerçekten de Kirilov bir an ölen İsa'nın kendini cennette bulmadığını tasarlar. Doğanın yasaları İsa'yı yalanın ortasında yaşattı ve yalan için öldürttü der Mendiz. İsa yalnız bu anlamda tüm dramını kişileştirir. En uyumsuz insan durumunu gerçekleştirmiş olduğu için kusursuz insandır. Tanrı insan değildir, insan Tanrı'dır. Her birimiz onun için çarmıha gerilebilir, aldatılabiliriz. Bir dereceye kadar da öyleyiz. Öyleyse söz konusu olan tanrılık tümüyle dünyasaldır. 3 yıl boyunca tanrılığımın niteliğini aradım ve buldum der Kirilov. Tanrılığımın niteliği bağımsızlıktır. Şimdi Kirilov'un öncülünün Tanrı yoksa ben Tanrıyım sözünün anlamı fark ediliyor. Tanrı olmak bu yeryüzünde özgür olmaktır yalnızca. Ölümsüz bir varlığa hizmet etmemektir. Her şeyden önce de tüm sonuçları bu acılı bağımsızlıktan çıkarmaktır kuşkusuz. Tanrı varsa her şey ona bağlıdır ve istemine karşı hiçbir şey gelmez elimizden. Yoksa her şey bize bağlıdır. Nietzsche için olduğu gibi Kirilov için de Tanrı'yı öldürmek kendisi Tanrı olmaktır. Kutsal kitabın söz ettiği ölümsüz yaşamı bu yeryüzünde gerçekleştirmektir. Dipnot, Stavrogin, öbür dünyadaki durasız yaşama inanıyor musunuz? Kirilov, hayır ama bu dünyadaki durasız yaşama inanıyorum. Ama bu metafizik cinayet insanın tamamlanmasına yetiyorsa ne diye intiharı da eklemeli buna? Neden kendini öldürmeli insan? Neden özgürlüğü fethettikten sonra bu dünyayı bırakmalı? Çelişkin bir şey bu. Kirilov iyi bilir bunu. Şöyle ekler. Bunu duyuyorsan bir çarsın ve kendini öldürmek şöyle dursun şanın doruğunda yaşayacaksın. Ama insanlar bunu bilmezler. Bunu duymazlar. Prometheus'un zamanda olduğu gibi kör umutlar beslerler içlerinde. Dipnot. İnsan sırf kendini öldürmemek için uydurmuştur Tanrı'yı. İşte bugüne kadar gelen evrensel tarihin özeti. Kendilerine yol gösterilsin isterler. Kalıplaşmış öğütlerden vazgeçemezler. Öyleyse Kirilov insanlık aşkıyla öldürmelidir kendini. İlk kendisi büyük ve çetin bir yol göstermelidir kardeşlerine. Eğitici bir intihardır bu. Kirilov böylece kurban eder kendini. Ama çarmıha gerilmiş de olsa aldanmayacaktır. İnsan Tanrı olarak kalır, geleceksiz bir ölüme inanmış, İncil'in hüznü içine işlemiştir. Ben mutsuzum çünkü özgürlüğümü kesinlemek zorundayım der. Ama kendisi ölünce insanlar en sonunda aydınlanınca bu yeryüzü çarlarla dolacak, insanın şanıyla aydınlanacaktır. Kirilov'un tabancasının sesi son devrimin göstergesi olacaktır. Böylece onu ölüme getiren şey umutsuzluk değil, benzerlerine olan aşkıdır. Anlatılmaz bir tinsel serüveni kan içinde sona erdirmeden önce Kirilov insanlığın acısı kadar eski bir söz söyler. Her şey iyidir. Öyleyse Dostoyevski'de intihar izleyi uyumsuz bir izlektir. Yalnız daha ötelere gitmeden önce yeni uyumsuz izlekler getiren başka kişilerde de Kirilov'un belirdiğini söyleyelim. Stavrogin'le Ivan Karamazov günlük yaşamda uyumsuz gerçeklerin uygulamasını yaparlar. Kirillov'un ölümüyle kurtardıkları onlardır. Birer çar olmaya çalışırlar. Stavrogin alaycı bir yaşam sürer. Bu yaşamın ne olduğu yeterince bilinir. Çevresinde kin uyandırır. Gene de bu kişinin anahtar sözcüğü veda mektubunda bulunur. Hiçbir şeyden nefret edemedim. İlgisizlik içinde çardır. İvan da düşüncenin büyük güçlerini bırakmaya yanaşmamakla çardır. Kardeşi gibi yaşadıkları yaşam yoluyla inanmak için alçalmak gerektiğini tanıtlayanlara bu durumun insana yakışmadığı yanıtını verebilirdi. Onun anahtar sözcüğü her şeye izin vardır sözüdür. Bu sözde de kendisine uygun düşen bir keder ayrımı vardır. Tanrı katillerinin en ünlüsü Nietzsche gibi onun da yolu çılgınlıkta biter. Ama bu göze alınacak bir tehlikedir ve bu acıklı sonlar karşısında uyumsuz düşüncenin temel davranışı bu neyi tanıtlar diye sormaktır. Böylece günlük gibi romanlar da uyumsuz sorunumu ortaya atar. Ölüme dek mantığı, coşkunluğu, korkunç özgürlüğü, çarların insanlaşmış yüceliğini kurar. Her şey iyidir, her şey izin vardır, hiçbir şey nefreti hak etmemiştir. Uyumsuz yargılar bunlar. Ama bu ateşten ve buzdan varlıkları bize öylesine yakın gösteren bu yaratım ne şaşırtıcı bir yaratım. Yüreklerinde homurdanan tutkulu ilgisizlik dünyası hiç de öyle aykırı, hiç de öyle tüyler ürpertici gelmez bize. Orada günlük bunalımlarımızı buluruz. Uyumsuz dünyaya böylesine yakın, böylesine kıvrandırıcı etkiler vermesine de hiç kimse Dostoyevski kadar başaramamıştır kuşkusuz. Ama vardığı sonuç nedir? İki alıntı yazarı başka buluşlara götüren metafizik yıkılışı gösterecektir. Kimi eleştirmenler mantıklı intihar edenin uslamlamasına karşı çıkınca Dostoyevski günlüğün sonraki bölümünde tutumunu uzun uzun anlatır ve şöyle bağlar. Ölümsüzlüğe inanç insanoğluna o olmayınca kendisini öldürmek yolunu seçtirtecek kadar gerekliyse insanlığın doğal koşulu bu olduğu içindir. Bu böyle olduğuna göre insan ruhunun ölümsüzlüğü hiç kuşkusuz gerçektir. Öte yandan romanın son sayfalarında Tanrı ile o büyük savaşın sonunda çocuklar Alyosha'ya sorarlar. Karamazov, dinin söylediği doğru mu? Ölüler arasında dirilecek miyiz? Birbirimizi yeniden görecek miyiz? Ve Alyosha yanıt verir. Elbette yeniden göreceğiz birbirimizi. Tüm olup bitenleri birbirimize sevinçle anlatacağız. Böylece Kirillov, Stavrogin ve Ivan yenilmiştir. Karamazovlar cinleri yanıtlar. Alyosha'nın durumu Prens Mişkin'inki gibi bulanık değildir. Mişkin hastadır, gülümsemelerle, ilgisizlikle belirlenen sürekli bir bugünde yaşar. Bu mutlu durumda sözünü ettiği sonsuz yaşam olabilir. Buna karşılık Alyosha açıkça birbirimizi yeniden bulacağız der. İntihar ve delilik söz konusu değildir artık. Ölümsüzlükten ve sevinçlerinden kuşkusu bulunmayan kişi için ne gereği vardır bunun? Kişi tanrılığını mutlulukla değişir. Tüm olup bitenleri birbirimize sevinçle anlatacağız. Böylece Kirillov'un tabancası Rusya'da bir yerde patlamış ama insanlar kör umutlarını kurmayı sürdürmüşlerdir. İnsanlar bunu anlamamıştır. Öyleyse uyumsuz bir romancı değil bize seslenen, varlıkçı bir romancı. Burada da sıçrama duygulandırıcıdır, kendisini esinleyen sanatta büyüklüğünü verir. Kuşkularla yoğrulmuş kararsız, ateşli, dokunaklı bir bağlanmadır.